Ayrım 3, Yüzler ve Maskeler, Ateş Anıları 2, Eduardo Galeano, sayfa 24. 1718, São José del Rey, Teşhir Sehpası. Sergüzeştçiler ordusu ormanları yerle bir ediyor, dağları yarıyor, ırmakların yatağını değiştiriyor. Ateş paslı taşlarda bir parıltı çaktırdığı sürece bu altın arayıcıları kökler ve kurbağalarla beslenecek ve kentler kuracaklardır. Açlık ve cezanın çifte yaftası altında. Brezilya'nın altın havzasında her bir kentin doğumunu teşhir sehpasının kuruluşu belirtir. Teşhir sehpası her şeyin merkezidir. Onun etrafında evler kurulacaktır ve tepelerin üstünde kiliseler. Tepesinde bir taç ve kırbaçlanmayı hak eden kölelerin ellerini bağlamaya yarayan iki demir halkayla teşhir sehpası. Şimdi kılıcını bu sehpanın önünde havaya kaldırarak Assumar Kontu, São José del Rey kentini resmen dünyaya getiriyor. Rio de Janeiro'dan buraya gelmesi 4 ay sürmüş ve yolda kont maymun eti yiyip karınca közlemek zorunda kalmıştır. Bu ülke Minas Gerais valisi olan Assumar Kontu'nu paniğe uğratıyor. Kendisi başkaldırı güdüsünün bu köksüz yola gelmez yerlerin doğasında var olduğu kanısındadır. Bu yerde diye konuşuyor, yıldızlar asayişsizliği kışkırtıyor, sular ayaklanmaları sayıklıyor, topraktan karmaşa buharları tütüyor, bulutlar küstah burada, rüzgarlar isyancı, altınlar taşkın. Kont bütün kaçkın kölelerin kellesini vurduruyor, siyah bozgunculuğu bastırmak için milis örgütleri kuruyor. Irksız olanlar ne ak ne kara, efendiyle kölenin bahtsız çocukları ya da yüzlerce kanın karışımı olanlar kaçakların peşine salınıyor. Yasaların dışında yaşamaya doğuştan yazgılı olan bu kişilerin yaradığı tek iş birer katil olarak ölmektir. Kırma ya da mestizo denen bu kişilerin sürüsüne bereket. Burada beyaz kadın olmadığı için Lizbon'daki tahtından kusurlu ve bozuk kanlı çocuk yapmayı yasaklayan kralın buyruğuna uymanın yolu da yok. 1719 Potosi, veba. 3 yıl önce göklerden bir uyarı gelmişti. Felaket habercisi olan müthiş bir ateş. Kuyruklu yıldız, başıboş güney, deli güneş kuyruğunu suçlarcasına Potosi dağına doğru uzatmıştı. Bu yılın başında San Pedro Barrios'unda 2 başlı bir çocuk dünyaya geldi ve papaz 1 mi yoksa 2 mi vaftiz töreni yapsın kestiremedi. Kuyruklu yıldız ve de acibeye karşın Potosi, Tanrı tarafından kınanan, cinsiyetin ayıbı olan, doğaya aykırı toplumsal ve politik ahlaka karşıt Fransız tarzı yaşam ve giyimlerini, Fransız adetlerini sürdürmekle direniyor. Kent büyük perhiz yortusunu her zamanki gibi ahlaka çok aykırı olan işret alemleri ve şamatalarla kutluyor. Ve 6 genç dilber anadan doğma dans etmeye başladıklarında veba şamarı indiriyor. Potosi'de yüzlerce kişi hastalanıp ölüyor. Tanrı'nın acımasız davrandığı kızılderililer kentin günahlarının bedelini ödemek için oluk oluk kan akıtıyor. Bilimsel ve çok kalifiye hekim Don Matias Siriaco'ya Selda'ya bakarsanız, Tanrı öcünü almak için Satürn'ün kötücül etkisini kullanarak kanı sidiye ve safraya dönüştürmüştür. 1721 Zacatecas, Tanrı'yı yemek. Çalınan çanlar herkesi kutlamaya çağırıyor. Zacatecas Madencilik Merkezi, Huichol Kızılderilileriyle bir barış antlaşması imzalamıştır. Çok eskilerde Nayarit dağlarına sığınan Huichollar sürekli saldırılara karşı koyarak 200 yıldır bağımsızlıklarını korumuşlar. Şimdi İspanya kralına boyun eğiyorlar. Antlaşma onların madenlerde çalışmaya zorlanmayacaklarını sağlama bağlıyor. Kutsal topraklarına yaptıkları haç yolculukları sırasında Huichol'ların her zaman yutacak işçi arayan madenler bölgesinden geçmekten başka seçenekleri yoktur. Ateş de onları akreple yılandan korur ama Kızılderili avına çıkmış olanlara karşı pek bir elinden gelen yoktur. Uçsuz bucaksız taşlık çoraklıklardan geçerek Viricota yaylasına yapılan yolculuk, onların tanrıların güzergahı boyunca kendi köklerine doğru yaptıkları yolculuktur. Viricota'da Huiçollar ceddlerinin geleneği olan geyik avını yeniden yaşarlar. Geyik tanrısının boynuzlarını yeni doğmuş güneşe karşı kaldırdığı, insanoğlu yaşayabilsin diye kendini kurban ederek Mısırları öz kanıyla suladığı o başlangıcı ve sonu olmayan ana dönerler. Tanrılar tanrısı geyiğin ruhu şimdi son derece güç bulunan peyote türü kaktüsün içinde yaşamaktadır. Ufak ve çirkin peyote kaktüsü kendini kayalar arasına gizler. Huiçollar bunu bulduklarında ok yağmuruna tutarlar. Kaktüs kıstırıldığı zaman ağlar. O zaman yerliler onun kanını akıtır, derisini yüzer, etini ince ince dilimlere bölerler. Meydan ateşinin çevresinde kutsal kaktüsü yerler, sonra da kendilerinden geçerler. Deliliğin sınırında her şeyin sonsuz, her şeyin hiç olduğu o vecd içinde iletişim sürdüğü sürece tanrılaşırlar. Kazara ruhunuzu yitirecek olsanız. Doğum yapmak üzere olan şu Huiçol yerlisi kadın ne yapıyor o öyle? Anılarını tazeliyor. Doğmak üzere olan çocuğunun yaratıldığı o aşk gecesini zihnini yoğunlaştırarak anımsıyor. O anının, o mutluluğun var gücüyle anımsıyor o geceyi ve bedeni o geceki kıvançla açılarak dünyaya kendini yaratan kıvanca layık olacak bir Huiçol getiriyor. İyi bir Huiçol ruhunun o ışıltılı yaşam gücünün üstüne titrer. Gel gelelim herkesin bildiği gibi ruh karıncalardan ufak, fısıltılardan hafiftir. Küçük bir hiç, bir nefes rüzgar, savruk bir dakikada yitip gidebilir. Genç bir çocuk ayağı takılarak bayırdan aşağı yuvarlanıyor. Ona ancak bir örümcek ağının ibrişimiyle bağlı olan ruhu bu arada kopuyor. Başı dönüp içi bulanan genç Huiçol kekeleyerek kutsal şarkıların bekçisi olan büyücü rahibi çağırıyor. Dağın yamacında kafasını kaşımakta olan şu yaşlı kızılderili neyi arıyor o? Yaşlı adam hasta çocuğun geçtiği yolun izini sürüyor. Sivri kayalara sessizce tırmanıp bitkileri yaprak yaprak inceliyor, ufak taşları kaldırıp altlarına bakıyor. Nerede düşmüş bu çocuk? Ruhu şimdi nerede korkudan titriyor? Yaşlı adam çok yavaş yürüyor. Çünkü kaybolmuş ruhlar ağlar. Kimi zamanda rüzgar gibi ıslık çalarlar. Büyücü rahip yitik ruhu bulduğunda bir tüyün ucuyla kaldırıp minik bir pamuk parçasına sarıyor ve küçük kof bir saz parçasının içinde sahibine götürüyor. Çocuk ölmeyecektir. 1726 Montevideo Körfezi. Montevideo. Uruguay ırmağının dönemeç yaptığı yerin doğusunda uzanan dalgalı çayırlık topraklarda otlayan ineklerin sayısı yoncalardan çoktur. Bu uçsuz bucaksız et ve deri madeni de Brezilya bandeirantelerinin, o sınır yutucularının ağzının suyunu akıtır. İşte şimdi Plata ırmağı kıyılarında Colonia del Sacramento kalesinin üstünde Brezilya bayrağı dalgalanmaktadır. Brezilyalıların saldırısını durdurmak için İspanya kralı Montevideo körfezinde bir kent kurulmasını buyurur. Top ve haçın koruması altında yeni kent ortaya çıkar. Sert rüzgarları alan ve kızılderililerin tehdidi altında olan kayalık bir dilin üzerinde gelişir. Buenos Aires'ten ilk göçmenler gelir. 15 genç insan, 19 çocuk ve listede yer almayan birkaç köle. Balta, bel ve dar ağacı kullanacak kara eller, süt verecek memeler, sokaklarda öteberi satmak için bağıracak sesler. Hemen hepsi kör cahil olan kurucular, kraldan şövalyelere layık ayrıcalıklar koparıyorlar. Mate, yani Arjantin çayı, cin ve yaprak sigarası içilen sofralarda don diye çağrılmak hakkının alıştırmasını yapıyorlar. Sağlığınıza don.
Sağlığınıza.
Marketin içi mate ve tütün kokuyor. Kalenin gölgesinde serpiştirilmiş duran inek derisinden yapılma kulübelerin arasında bu market, kapısı tahtadan, duvarları balçıktan yapılmış ilk binadır. Bu dükkan içki, tütün ve gitar sesi sunuyor. Aynı zamanda düğme, tava, kraker falan filan satıyor. Marketten zamanla kafe doğacaktır. Montevideo bir kafeler kenti olacaktır. Kafesiz köşe kalmayacaktır. sır alışverişi ve gürültü yapmaya yarayan bir kafe, bütün yalnızlıkların sığınabileceği, bütün karşılaşmaların kutlanabileceği, sigara dumanının tütsü yerine geçtiği bir küçük tapınak. 1733 Ouro Preto Fiestalar. Ouro Preto sokaklarının üzerinde çiçekten kemerler kavisleniyor ve bu kemerlerin gölgesinde ipek ve damıska kumaşların duvarları arasından kutsal kilise ayininin alayı geçiyor. Değerli taşlarla zırhlanmış atların üzerinde 4 rüzgar ve 7 gezegen geçit resmi yapıyor. Yüksek tahtlara kurulmuş olarak ay, orman perileri, sabah güneşi ve bunların meleklerden oluşma kortejleri çevreye ışık saçmakta. Havai fişekler ve dur duraksız kutlamalarla geçmiş bir haftanın sonunda geçit resmi yapan alay, altına şükran, elmasa minnet ve Tanrı'ya bağlılık sunan ilahiler okuyor. Elmas bu yöre için yeni bir şey. Son zamanlara değin elmas kağıt oyunlarında çetele tutmak için kullanılırdı. Bu küçük kristallerin ne olduğu anlaşılınca Portekiz kralı eline ilk geçen elmasları Tanrı ile Papa'ya sundu. Sonra da kendisi için son derece pahalı olan en sadık kral unvanını satın aldı. Ouro Preto'nun sokakları hançer ağızları gibi dimdik inip kalkar, ahalisi doruklarla dipler arasında bölünmüştür. Tepedekilerin fiestaları zorunlu kutlama gösterileridir ama alttakilerin fiestaları kuşku ve cezayı çeker. Koygun renkli tenlerde büyücülük olasılığı ve başkaldırı tehlikesi gizlidir. Yoksulların şarkılarıyla müziği günah sayılır. Gülmeyi seven kırma, hapis ve sürgün tehlikesine açıktır. Ve herhangi bir pazar sabahında şen şakrak gezen bir kara derili köle kellesini yitirebilir. 1736 St. John's Antigua Öfke Parlamaları. Onlar yeminlerini bir rom, mezar toprağı ve horoz kanı karışımını aynı kaptan içmekle pekiştirirken davul gümbürtüleri patlamıştı. Antigua'nın valisiyle belli başlı kişilerini havaya uçuracak güç ellerinde hazırdı. Savcı böyle diyordu. Yargıçların inancı da bu yoldaydı. Kazıklara bağlanan 6 kara derili köle açlıktan ölüyor. 5'inin de kemikleri paramparça kırılıyor. 77 köle diri diri yakılıyor. 2 köle ise öz babalarını yanmaya mahkum ettiren yalanlar söyleyerek kendi canlarını kurtarıyorlar. Kumpasçılar birer kömür ve kokuşmuş et yığını artık. Yine de gün ağırırken kumsalda dolanıyorlar. Çekilen suların kumlarda hazineler bıraktığı saatlerde balıkçıların yolu öteki dünya yolculuğunu sürdürebilmek için yiyecekle su arayan ölülerin yoluyla kesişiyor. 1738 Trelawney Kenti, Cudjoe. Batı Jamaika'nın kıllı dağlarında bitkiler de insanlar da oluk oluk terlerler. Borazanın feryadı düşman reisin boğaza geldiğini haber verdiği zaman güneş bile kendini gizler. Bu kez Albay Guthrie savaşmaya gelmiyor. İngiliz kölecileri Maroonlara barış önermekteler. Maroonların uzun savaş yıllarında kazanmış oldukları özgürlüğe saygı göstereceklerine, onların üstünde yaşadıkları toprakların sahibi olduklarını kabul edeceklerine söz veriyorlar. Buna karşılık olarak Maroonlar kendi tutsak kardeşlerinin jandarmalığını üstleniyorlar. Bundan böyle şeker üreten büyük çiftliklerdeki köle ayaklanmalarının cezalandırılmasında yardımcı olacak, onlara sığınmaya gelen kaçakları geri vereceklerdir. Reis Cujo, Albay Guthrie'ye karşı çıkıyor. Cujo, kenarsız bir başlık ve bir zamanlar mavi renkli ve uzun kollu olan bir ceket giymiş. Jamaika'nın kırmızı tozu suratla giysiyi aynı renge bular. Oysa albayın tek bir yelek düğmesi bile eksik değil. Peru'nun beyazlığı ise hala seçilebilmekte. Cujo yere çöküyor ve albayın çizmelerini öpüyor. 1739 Yeni Sütana Kenti Sütana. Rüzgar altı marunlarının reisi olan Cujo'yu yola getirdikten sonra Albay Guthrie doğu yönünde ilerliyor. Gel gelelim bilinmez bir el romuna öldürücü bir zehir koyunca kurşun gibi atından aşağı yuvarlanıyor. 3-5 ay sonra çok yüksek dağın eteğinde yüzbaşı Adair doğu bölgesinde barış sağlamayı başarıyor. Rüzgar üstü marunlarının reisi Kuao bir tören kılıcı kuşanıp gümüşü bir başlık giymiş olarak İngiliz'in koşullarını kabul ediyor. Gel gelelim bu doğu doruklarında Sütana'nın kudreti Kuao'nunkinden üstündür. Dağılmış rüzgar üstü kabileleri tıpkı dağlardaki sivrisinek filoları gibi onun buyruğunu dinliyorlar. Ateşli balçıktan yapılma iri bir kadın olan Sütana, İngiliz askerlerin dişlerinden yapılmış bir gerdanlık dışında giysi taşımıyor. Kimse göremiyor onu, herkes görüyor. Onun ölü olduğunu söylüyorlar ya, o çırılçıplak dövüşün orta yerine atılıyor, kara bir mermi. Düşmana arkasını durup çömeliyor ve o şahane kıçıyla düşman kurşunlarını tutuyor. Kimi zaman Sütana bu kurşunları faiziyle geri yolluyor. Kimi zaman da pamuk topçuklarına dönüştürüyor. Jamaika'da haç yolculuğu. Ağaç kabuklarından çıkıp geliyorlar, yer deliklerinden, kaya çatlaklarından. Yağmurlarla ırmaklar durduramıyor onları. Bataklıklardan geçiyorlar, yarlardan, ormanlardan. Ne sisler yollarından çevirebiliyor onları, ne kızgın güneş. Ağır ağır, aman dinlemeden dağlardan aşağı iniyorlar. Sıraya girip düz bir rota izleyerek sağa sola sapmadan yürüyorlar. Kabukları güneşte ışıldıyor. Haç kafilesinin başında savaşçı erkeklerden oluşmuş bölükler var. En ufak bir tehlike belirtisinde hemen silahlarını kaldırıyorlar, kıskaçları. Yol açayım derken birçokları ölüyor ya da kollarının birini yitiriyor. Jamaika'nın bu muazzam yengeç ordusuyla kaplanan toprağı çatırdıyor. Denize yapılan yolculuk uzundur. 2-3 ayın sonunda yengeçler bitkin durumda kıyıya ulaşıyorlar. Yani ulaşabilenler. O zaman dişiler ilerleyip dalgaların üstlerini örtmesine izin veriyorlar. Deniz de onların yumurtalarını dışarı çekiyor. Denize doğru yola çıkan milyonlardan pek azı geri dönüyor. Ne var ki deniz kumların altında yeni bir yengeç halkı üretiyor ve çok geçmeden bu yeni halk analarının gelmiş olduğu dağlara doğru yola çıkıyor. Onları durdurabilecek kimse yoktur. Yengeçlerin kafası olmaz. Eski Afrika'da Tanrı Kral'ın pamuk ve bakırdan sarayında yaptığı kafa dağıtımına yetişememişler. Yengeçlerin kafası yoktur ama hayal kurarlar ve çok şey bilirler. 1742 Juan Fernandez Adaları, Anson. Şililerin inanışına göre bu okyanusun dalgaları büyücülerin yosun gem vurarak sürdükleri ağzı köpüklü atlardır. Dalgalar saldırılarını büyücülere inanmayan koca kayalara yöneltir ve taştan kaleler bu saldırıya uzak bir küçümsemeyle boyun eğer. Ta tepede saygın sakalıyla krallar kadar vakur bir erkek keçi dalgaların püskürmesini dalgın gözlerle süzmektedir. Juan Fernandez adalarında pek az keçi kalmış. Yıllar önce İspanyollar Şili'den bu kolay yemeği kapsınlar diye bir sürü köpek getirmiş ve böylece korsanları yiyeceksiz bırakmışlar. Komutan Anson'un adamları kayalıklarla uçurumlarda boş yere boynuzların gölgesini arıyor ve ele geçirdikleri bir keçinin kulaklarında Alexander Selkirk'ün damgasını tanır gibi oluyorlar. Geminin direklerinde İngiliz bayrağı sapasağlam dalgalanıyor. Lord George Anson'un filosu Londra'ya açlık ve iskorpitten perişan durumda dönecek. Ama getirdikleri ganimet öylesine muhteşem olacak ki limandan alıp götürmeye 40 öküz arabası yetmeyecek. Bilim adamı Anson haritacılık, denizcilik, coğrafya, astronomi ve geometri bilimlerini mükemmelleştirmek adına bir sürü İspanyol gemisini toplarıyla kıstırmış, bir sürü kenti ateşe vererek her şeyi almıştır. Peruklara, işlemeli iç çamaşırlarına kadar. Bu yıllarda korsanlıktan kaçakçılığa geçiş döneminde İngiliz İmparatorluğu doğmaktadır. Ama Anson hala eski tarz bir korsandır. 1753 Sierra Leone Irmağı, gelin Tanrı'yı övelim. Tanrı'nın gerçeği şimşek parıltıları arasında ayan olmuştu. Kaptan John Newton bir küfür ve işret gecesinde ansızdan patlayan bir fırtına gemisini denizlerin dibine indire yazdığı zaman Hristiyanlığı benimsedi. O gün bugündür kendisi Tanrı'nın ayrıcalıklı kullarından biridir. Her akşam öğretici bir vaaz verir, her yemekten önce dua eder ve her yeni güne mürettebatında boğuk seslerle katıldığı ilahiler okumakla başlar. Her yolculuğun sonunda Liverpool'a dönünce para vererek en yüce varlığa şükranlarını sunan özel bir tören düzenletir. Şimdi Sierra Leone ırmağının ağzında yük almayı beklediği sırada Kaptan Newton korkularla sivrisinekleri başından kovuyor ve African adındaki gemisiyle mürettebatını korusun, yüklemek üzere oldukları malları Jamaika'ya bir selamet ulaşmasını sağlasın diye Tanrı'ya yakarıyor. Kaptan Newton'la sayısız meslektaşı İngiltere, Afrika ve Antil adaları arasında üç köşeli bir ticaret yürütmektedirler. Liverpool'dan yükledikleri kumaş, rom, tüfek ve bıçakları Afrika kıyılarında kadın, erkek ve çocuklarla değiş tokuş ediyorlar. Gemiler buradan Karayip adalarına doğru bir rota izliyor, orada da kölelere karşılık şeker, ağda, pamuk ve tütün alarak Liverpool'a götürüp döngüyü yeni baştan başlatıyorlar. Boş zamanlarında kaptanımız ilahiler besteleyerek kutsal müzik dağarcığına katkıda bulunuyor. Bu gece köle kervanının gelmesini beklerken kamerasına kapanıp yeni bir ilahiye başlıyor. Yolda birkaç köle balçık yiyerek intihar etmeye kalkıştığı için kervan gecikmiştir. Kaptan yeni ilahinin adını koymuş bile. Ne hoş gelir kulağa İsa'nın adı. İlk dörtlükler yazılmış durumdadır. Üst güverteden sarkan fenerin sallantılı aydınlığında kaptan bu sözlere yaraşacak melodiler mırıldanıp duruyor. Üçüncü ayrımın sonu. Sayfa 33.